6. ayrım, sayfa 49. Savaş gelinleri, Helen Bryan. Alt katta grup çalmayı bıraktı ve Charles amca bir duyuru yapmak için herkesten izin istedi. Şoke olan bir sürü insanın sesleri duyuluyordu. Ayrılmaya başlamışlardı. Arabaları sokaktan aşağı gözden kayboluyordu. Geriye kalan tek kişi gölgeler arasında kapıları beklerken eve bakan uzun sarı saçlı bir adamdı. Sigara yakınca Evangeline'in minik ışığı gördü. Richard kendisine Evangeline'in dediklerini hatırlattı. Işıklar sönene dek beklemesi gerekiyordu. Solomon'un kapıları kapadığını gördü ama evden gelen sesler onu umutsuzluğa sürüklüyordu. Ya kaçamazsa? Kız gelmezse mahvolurdu. Onun arzusuyla yanıyordu. Evleneceklerse onunla geleceğine söz verdirmişti. Richard da evlenmek için İngiltere'ye dek beklemelerine gerek olmadığını, kaptanın gemide onları evlendirebileceğini söylemişti. Neredeydi o? Endişeye kapılıyordu. Bizi takip etmeleri için zaman vermeyelim demişti. Benimle kapıda buluş. Evangel'in az zamanının kaldığının farkına vardığında başı döndü. Delphi annesini daha fazla uzak tutamazdı. İşte orada bir çakmak ışığı ve bir sigara. Şimdi ya da asla. Son bir kez gücünü toplayan Evangel'in yatak odası penceresinden eğimli çatıya tırmandı. Aşağıya bakmamalısın. Unutma, kendisiyle konuşuyordu. Bunu defalarca yaptım. Bu kolay. Evin karşısında büyüyen incir ağacının olduğu yere kadar yavaşça emekledi. Neyse ki ağaç çocuk yan olduğundan daha büyüktü. Sağ omzundaki ağrıdan neredeyse bayılacaktı. Ağaçtan inmek için sol kolunu kullandı. Gölgelerin içinde yere düştü. Garaj yolunun etrafından yürüdü. Şimdi eski püskü giysiler içinde şişmiş yüzüyle pespayı bir görüntüsü vardı. Dış kapıya varmadan hemen önce eve dönüp süslü balkonlara ve bahçeye bakmıştı. Şu anda kapalı olan panjurlardan süzülen sadece birkaç ışık vardı. Sonra Richard elini tuttu, nehre ve bekleyen gemisine aceleyle gittiler. 3 saat sonra geminin kaptanı güneş doğarken güvertede alelacele bir nikah kıydı. Kızın moraran gözü ve şişen yüzüne ne olduğunu merak ediyordu. Daha önce hiç böyle sefil bir kız ya da bu kadar mutlu bir damat görmemişti. Daha sonra gemi sallanmaya başladı. Gelinin suratı sarardı ve trabzanlardan aşağı kustu. 3. Bölüm. Crowmarsh Priors, Doğu Sussex, Ekim 1938. Cumartesi öğleden sonra kilise kapılarını açan Alice Osborne, Neil Hawthorne'un bisikletinin gidonunu ülkesini savunurken ölenlerin kavuştuğu mutluluktan bahseden, Latince özdeyişin yazılı olduğu savaş anıtının oradaki ağaçlık alanda gördü. Yabani otların ne kadar büyüdüğü ve kilise bahçesinin ne kadar bakımsız kaldığını gördüğünde şoke olmuştu. Kasabın oğlu Jimmy bahçeden sorumluydu. Ancak Alice'in babasının ölümünden sonra bu görevi boşladığını görüyordu. Sarmaşıklar mezar taşlarını sarmış, ısırganlar ve çalılar bahçeyi ele geçirmişti. Alice sanki uzun bir hastalıktan ayağa kalkmış gibi kırılgan ve yetersiz hissediyordu. 6 ay önce Richard Amerika'dan dönmüş ve şaşkın, dehşete düşmüş Penelope, Londra'dan haberleri vermek için aramıştı. Tatlım, bu öyle korkunç bir haber ki sana nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ah lütfen tanrım, Richard olmasın, Richard'e bir şey olmasın, gemisi mi? Penelope'un sesi bir fısıltıya dönüşmüştü. Hayır Alice, o Amerika'dan döndü. O şey, çok üzgünüm. Aklıma aldın, tanrıya şükür ona bir şey olmamış. O evlenmiş. Ama bu imkansız. Bir Amerikalıyla. Penelope'un sesi sanki boğuluyormuş gibi geliyordu. Alice, Richard onu Crowmarsh Priors'a getirmiş yaşamak için. Görünüşe göre kız hamile. Alice, çok üzgünüm. Ama Penelope, Richard ve ben nişanlandık. Nişan kelimesini sanki Penelope'un verdiği haberin doğruluğunu protesto etmek istercesine hızla fısıldamıştı. Bir yanlışlık olmalıydı. Alice bunun acımasız ve kötü bir şaka olduğunu düşünmüştü ve imkansız. Bir hafta sonra bir akşamüstü Richard'ın arabasını Penelope'un evinin önünde park halinde görene dek inanmamaya devam etmişti. Richard yolcu kapısını açmak için hızla aşağı inmişti. Alice onun koyu saçlı zayıf bir kızın elini tuttuğunu ve sanki camdan yapılmış ve kırılabilirmiş gibi görünen kızın yürümesine yardım ettiğini gördüğünde yüreği ağzına gelmişti. Sonra onu kollarına almış ve eşikten içeri geçirmişti. Alice kısa süre sonra New Orleans'ta tanıştıklarını ve denizde evlendiklerini öğrendi. Jimmy bunu Bayan Osborne'a anlatmış, Bayan Osborne da Alice'e çay eşliğinde aktarmıştı. Bayan Richard gerçekten de yaşamak için Crow Marsh Priors'a gelmişti. Tüm bunlar şok edici. Penelope Fairfax bir daha ne zaman başı dik yürüyebilecek? Kim bilir baban görse ne derdi diye ekledi, her zaman yaptığı gibi. Alice tüm iradesini çay fincanını ısırmamak, parçalarını yutup kendi kanında boğulmamak için harcadı. Ertesi gün Richard, Bayan Osborne ve Alice'i evlerinde ziyaret etti. Alice kapıyı açtığı anda yüzündeki tüm kan çekildi. Richard'ın ne söylediğini duymadan arkasına döndü, onu annesiyle bıraktı ve mutfak kapısından çıktı. Karanlık çökene dek amaçsızca yürüdü. Ertesi sabah Richard kasabayı terk etmiş ama eşini arkasında bırakmıştı. Alice onunla kasapta karşılaştı. Koyu renkli saçları ve açık teniyle güzel bir kadın olduğu söylenebilirdi. Ama burnunun etrafında bir şişlik vardı, yaralanmış gibi görünüyordu. Çürümüş meyve gibi diye düşündü Alice tatsızca. O zamandan beri Alice'in günleri sıradan geçiyordu. Okulda günlük rutinini tamamlıyor ancak eve gittiğinde annesinin Richard'ın davranışı hakkındaki tiradına dayanamayıp gözyaşları içinde odasına koşuyordu. Toplum içinde onurunu korumakta zorlanıyordu. Herkes onun bir seyis gibi giyinip saçma bir aksanla konuşan bir kız tarafından alt edildiğini biliyordu. Gelecek önünde kasvetli bir şekilde uzanıyordu. Alice kendini kilisenin eşyalarının tutulduğu odaya attı. Buradaki bal mumu, eski cübbeler, sunak şarabı, cila, eski tütsü ve hatta farelerin kokusuyla rahatladı. Harika, rüzgarlı bir sonbahar akşam üzereydi. Ama Nell temizlik işini bitirir bitirmez Alice kendi başına orada kalmaktan zevk almıştı. Kendini olduğundan küçük gösteren sıkıca düğümlediği eşarbını çıkarmış ve elleriyle saçlarını dağıtmıştı. Düz ve cansız saçları vardı ama Alice artık görünüşüyle ilgilenmiyordu. Yeni ütülediği örtüyü sunağın üzerine koydu ve topraklı kökleriyle çiçek demetini kancadan aldı. Annesinin attığı kahverengi bir tweed etek ve hırka takımının üzerine çiçek demetini koydu. Biraz gazete aldı ve raflardan pirinç ve gümüş cilasını çıkardı. Nell sunak şamdanlarını ve bağış çanağını çıkarırken gümüş cemaat kadehi ve ayin ekmeği bir kutu yeni mumun yanında çuha çantasındaydı. Gözlerini kapadı, babasının ertesi gününü vaazına son dokunuşları yaptığını hayal ederek tam 20 dakika sürdüğünden emin olmak için minber üzerinde çalıştığını hayal etti. Babasının ölümünden bu yana Alice sunağı pazar ayinine hazırlamaya devam etmişti. Çünkü köyde başka hiç kimse bunu yapmayı teklif etmemişti. Her halükarda cumartesi akşamları yapacağı başka bir şey yoktu. Yeni bir papaz vardı, Oliver Hammett, ancak bekardı. Alice iç çekti. Bay Hammett iyi niyetli ama gençti ve bu onun ilk cemaatiydi. Daha yaşlı bir adam atansaydı daha iyi olurdu. Kasabadaki dedikodulara göre Crow Marsh Priors'ı hamisi olarak kabul eden Lady Marchmont'un kuzeni Bay Hammett hakkında piskoposla sessiz bir anlaşması olduğu söyleniyordu. Öğretilere bağlı, oldukça bağlı olduğundan emin olduğunda kuzeni için bir cemaat verilmesini talep etmişti. Her zamanki gibi istediği olmuştu. Alice evde kaynattı, paçavrayı açtı ve metali hızla ovuşturmaya başladı. Jimmy ve kilise bahçesindeki sorun buzdağının görünen kısmıydı. Yeni papaz babası gibi Cambridge mezunuydu ama pek pratik biri değildi. Alice gözlüğüyle dikkati dağılmış uzun boylu ve nazik bir baykuşu anımsatıyordu. Zamanını çok yanlış kullanıyordu. Papazlık görevi bölge meclisi, kiliseler ve anneler birliğiyle verimsizce boğuşuyordu. Vaazlarını gergin bir telaş içinde veriyordu. Bu yüzden ya çok kısa sürüyor ya da uzun ve kafa karıştırıcı oluyordu. Alice müdahale etmeden yardım etmek için elinden geleni yapmıştı. Bay Hamata Anneler Birliği, Dorcas Topluluğu ve Pazar Okulu dersleri hakkında kısa ama öz ipuçları verdi ve babasının 20 dakikalık vaaz limitinden bahsetti. Bay Hamat ona tekrar ve tekrar teşekkür etti. Yardımları için gerçekten minnettar görünüyordu. Ancak Alice'in çabaları kaotik alışkanlıkları üzerinde çok fazla etki yaratmamıştı. Papaz evinde dağınıklık içinde yaşıyordu. Zarfların arkasına karalanmış vaazlar, kaçırdığı toplantıların listeleri. Hatta Alice ve Nell bir gün alt kattaki vestiyerde sızdıran bir sarnıcın içinde bir kutu dolusu ilahi kitabı bile bulmuşlardı. Hepsi sırılsıklam olmuştu. Ondan sonra Nell çalışma odasının kapısını çalmış ve papaza eve göz kulak olacak birilerini bulmasını ister mi diye sormuştu. Oliver Hammett kendi yumuşak tavrıyla ''Elbette, tabii, evet, çok memnun olurum. Gerçekten Bayan Hawthorne nasıl isterseniz'' demiş ve umutsuzca çalışmalarının üzerinde elini sallamıştı. Nell Alice'e hiç böyle bir şey görmediğini söylemişti. Kitap, bildiri, kilise broşürleri, programlar ve ilahi kitaplardan oluşan bir fırtına geçmiş gibi görünüyordu. Çalışmaları salondan taşmış ve yemek odasından mutfağa uzanmıştı. Alice her daim bisküvi kutuları, yarısı içilmiş çay fincanları, elma sapları ve teki kayıp çoraplar buluyordu. Fareler kileri yuva bellemişti. ''Şu hale bak!'' diye bağırıyordu şimdi kepçesiyle kovayı karıştırıp gözlerini devirirken. ''Geçen hafta tepeden tırnağa temizledim, her şeyin tozunu aldım, cilaladım, düzenledim ve şimdi yine her yer dağınık. Annen nasıl üzülürdü, iyi ki eski evini görmüyor. Bir eşe ihtiyacı var ve ne kadar erken olursa o kadar iyi.'' Kovasını durulayıp başını salladı. Bu Alice için hassas bir konu oldu. Köyde Oliver Hammett'ın bekarlığı ve onun yakında papaz evinin hanımı olacağı hakkında söylentiler dolanıyordu. Kendisini umutsuz hissediyordu. Nell'in ne demek istediğini güçlükle kavrayabilmişti ve onun Oliver'a kendisini düzenli tutmak için bir eşe ihtiyacı olduğunu ve Alice'in bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu söylediğini anlatmıştı. Neyse ki Bay Hammett çoğu zaman dalgındı ve cemaatinin çöp çatanlık çabalarını fark ettiğine dair hiçbir işaret yoktu. Nell kovasını, paspasını ve temizlik sepetini bir dolabın içine koydu, önlüğünü çıkardı ve askıya astı. ''Bahçeye gelince otların ayıklanması lazım, eskiden oraya ne güzel bakardın.'' Alice bahçe bakımına bir iki saat ayırabileceğini söylemesi için yol açmaya çalışıyordu. Çalışma odasının penceresinin hemen altında, her baktığında gördüğü yer. Alice caydırıcı bir şekilde sessiz kaldı. Nell'in Alice'i papazın görüş alanına sokma çabaları karşılıksız kalıyordu. Kıza saçını bir güzel yıkaması gerektiğini söyleyip söylememeyi düşündü. Bugün özellikle cansız görünüyordu. Ancak Alice o kadar kasvetliydi ki Nell dostça tavsiyesinin onu daha fazla üzeceğini hissetti. ''Al'' dedi Nell bir sepet uzatarak. ''Düşen meyveleri topladım. Babanız yerde kalırlarsa eşek arılarını çekeceklerini ve kim isterse toplayabileceğini söylemişti. Zavallı anneniz kendini reçel yapacak kadar toparlayamadığından sanırım. Bay Hammett'ın ben bahsetmeden önce elma ağacını fark ettiğini sanmıyorum. Ama dedi ki, ''Ah elbette, çok iyi. Bayan Hawthorne lütfen ne isterseniz yapın, ben de öyle yaptım.'' ''Teşekkür ederim,'' dedi Alice. İçinden Nell'in gitmesini diliyordu. Geçici olarak rahatlamış görünen Nell devam etti. ''Bu yıl hasat hiç olmadığı kadar iyi görünüyor. Bu sabah Albert bana dedi ki, ''Neden biraz da Osborne'lara götürmüyorsun? Bayan Alice onlardan bir şey yapmanın bir yolunu bulur. Harvest evinde ne güzel turtalar yapardı. Çok becerikli bir genç hanım. Belki de yeni papaz içinde bir tane yapar. Belli ki kimse onun için böyle şeyler yapmıyor.'' ''Teşekkürler Nell, çok kibarsın ama.'' ''Kalplerine giden yol mideden geçer. Benim Albert'ım da pasta için delirir, bütün erkekler öyledir.'' Alice dişlerini sıktı, Nell ve Albert'ım ve köydeki herkesin kendi işine bakmasını diledi. Papaz evine elmalı tartlar taşımaktansa kanat çıkarıp vadiden aşağı süzülmeyi tercih ederdi. ''Hoşça kal o zaman,'' dedi Nell ve Alice'i parlatma işiyle baş başa bıraktı. Alice, Nelly papaz evine Oliver Hammett'ı gözlemek için gelmediğine nasıl inandıracağını bilmiyordu. Tüm hafta anaokulunda çalıştıktan, ardından annesinin sızlanmalarını dinleyip onu mutlu etmekle uğraştıktan sonra eskiden her şeyin daha güzel olduğu zamanları hatırlatan bir yerde bir başına kalmak çok güzeldi. Güneş öyle sıcaktı ki pencereleri açtı. Ekim ayının sonlarında güneş batıdan, tarlalardan ve tepelerden parlıyordu. Bir eşek arısı bir yerlerde vızıldadı, hiçbir çocuk etrafta dolaşmıyor ve öğretmenim öğretmenim diye ilgisini çekmek için ağlamıyordu. Hiçbir mızmız mendil istemiyordu, kayıp gözlüğünü aramıyordu, lavanta suyu istemiyordu, yastık istemiyordu. Babasının kaldırılmayı bekleyen kağıtlarıyla dolu küçük, çirkin kutularla dolu bir ev yoktu. Alice gözlerini kapadı ve babasıyla cumartesi günleri yürüyüşe çıkmak üzere oldukları zamanları hatırladı. Zihninde babasıyla merdivenlerden çıkıyorlardı ki kilisenin ağır meşe kapısı açıldı ve kapanma sesiyle Alice olduğu yerde sıçradı. Belki de gelenler papazı görmek istemiş ve geri gitmişlerdi, sonra kalbi sızladı. Bir bastonun tıkırtısını ve otoriter ayak seslerini duydu. Bir dakika sonra Lady Marchmont kilisenin deposuna elinde soluk yeşil bir demetle girdi. ''Alice canım, seni burada bulacağım biliyordum.'' Sunak için Michaelmas'ın son papatyalarını getirdim. Öncelikle o şamdanı bırakıp birkaç vazo bulabilirsin. Guilford'a sapları, nemli gazetelere sarmasını söyledim ama çiçekler hakkında en ufak bir bilgisi yok. Ne kadar naziksiniz, güzel görünecekler dedi Alice. Pirinç şamdanı yere koydu ve hemen bir dolaptan iki uzun vazo çıkardı. Onları suyun altına tuttuktan sonra çiçeklerin uzun dallarını yerleştirdi. ''Onları yarınki ayinden sonra annene götür. Onu neşelendirir umarım. Onları papaza bırakmanın alemi yok. Bir çiçeği diğerinden ayırt etmeyi bile bilmez.'' Lady Marchmont kendini ağır ağır bir sandalye bıraktı. ''Ah hayatım, zavallı annem bugün nasıl?'' Alice zayıf bir şekilde gülümsedi. ''Beklenildiği gibi. Teşekkür ederim.'' ''Hah, yorgun görünüyorsun canım. Çocuklara öğretmenlik yapmak oldukça yorucu olmalı. Ve ne için?'' ''Çocuklar evde mürebbiye tarafından eğitim almalı. Tıpkı benim gibi ya da daha aşağı bir sınıftan geliyorlarsa bir meslek öğrenmeleri için çırak olarak bir ustanın yanına verilmeliler. Düzgün bir hizmetçi bulmak neredeyse imkansız hale gelmişken tüm o aritmetik ve coğrafya bilgisiyle ne yapmaları bekleniyor ki? Şimdi hadi sana ciddi bir şey söyleyeceğim.'' Lady Marchmont eğildi, iki eliyle bastonuna yaslandı. Alice bir an pencereden fırlasa ve tüm bunlardan annesinden, Lady Marchmont'tan, Hawthorne'lardan, anaokulundan, köydeki çöp çatanlardan, elmalı turtalardan, her şeyden ve herkesten kaçsa nasıl olurdu diye merak etti. Bunun yerine Lady'nin tuzağına düşmüş halde boğazını temizledi ve saldırısını bekledi. ''Ah lütfen, lütfen Lady Marchmont, lütfen hiçbir şey söylemeyin. Lütfen uzaklaşın ve kendimi mutlu hissettiğim bu yegane yerde bana biraz huzur ve sessizlik verin. Babamın kaybına odaklanırsam Richard beni öptüğünde nasıl mutlu hissettiğimi, kol kola girip onun omzuna yaslandığımda denize nasıl baktığımızı ve döndüğünde nasıl evleneceğimizi konuştuğumuzu hatırlamak zorunda kalmam.'' Avazı çıktığı kadar bağırmak istiyordu. ''Richard'ın bir başkasıyla evlendiğini hatırlamak istemiyorum.'' Bunun yerine parlatmayı yeni bitirdiği ayin ekmeği çanağına aldı ve cilaya batırdı. Bir parça kumuşu yeniden sürtmeye başladı. Tekrar ve tekrar daha sert. Lady Marchmont fark etmedi. ''Doğrudan konuya geleceğim. Bu acınası durum karşısında davranış şeklini çok takdir ettim. Takdire şayan davrandın. Takdire şayan. Richard'a kim inanabilir ki o rezille evlenmek?'' Daha da kötüsü o bir Amerikalı, hem de Penelope'un söylediğine göre Katolik. Ama olan oldu, köprünün altından çok sular aktı. Alice başka biriyle evleneceksin ve tamamen mutlu olacaksın. Birisi için mükemmel bir eş olacaksın, sadece toplanıp somurtmayı bırakmalısın. Annen elbette endişelendirici bir sağlık durumuna sahip ve her şeyde kendi başa çıkamayabilir ama senin gibi genç bir hanımın ilgisi her daim talep edilir. Bu yüzden ilgini çekecek bir haberim var. Genç Hugo de Beaufort seyahatinden geri döndü, temelde döndü. Bayan Guilford da kasabın çırağından duymuş. O da... Her neyse, zavallı Leander de Beaufort'un sağlığı bir süredir kötüye gidiyor. Bilirsin bir süredir böyle. Doğal olarak oğlunun bir an evvel işlerin başına geçmesini istiyor. Her neyse, çocuğa oldukça iyi bir ev miras kalacak. Şu an yıkık dökük tabii. Ancak görevini yaptığı ve iyi durumda bir insanla evlendiği sürece hiçbir problem kalmaz. Mülk aileye ait elbette. Balfourların sonuncusu olduğu için yakında evlenip bir varis sağlaması gerekecek. Öyle olmalı diye mırıldandı Alice. Neredeyse hiç bilmedi. Hugo de Beaufort için Lady'nin çöp çatanlık entrikasında Alice'in meteliksiz durumunun bahsi açılmamıştı neyse ki. Oğlan üniversiteden hemen sonra yerini almalıydı ama Leander'in büyük tur hakkında demode fikirleri vardı. O zamanlar bir delikanlı büyük tura çıkmazsa eğitimli sayılmayacağı konusunda ısrar ediyordu. Beaufort geleneği dedi. Ha? Bana sorarsan Leander'i kokteyl partileriyle, Çin pagodaları ve o tip saçmalıklarla Grace Court'u geliştirebileceğini ikna etmek için kullandığı zırvalar, zamanında kendi çıktığı büyük turda edindiği yabancı fikirlerdi. Zavallı Venetia, servetinin savurganlıkla buharlaştığını gördü. Avrupalılar bir şeyleri güzelleştirmek için her zaman bir şeyler geliştirmek gerektiğine inanıyor. Sağlam bir İngiliz kafası yok onlarda.
6. ayrımın sonu. Sayfa 57.